Ayrım 50. Tanrı'nın doğum günü. Burak Özdemir. Sayfa 595. Ben. Sen uzak batıyı tarif ediyorsun. Birazdan enfarktüs geçireceğim. Bir çölün ortasında bir kitap indiriyorsun ve bu kitap okyanus ötesi bir adresin tarifini yapıyor. Donna. Ayetteki Pasifik ve Atlantik boşluğunu göremedin demek. Onlara baktığında görürsün ki güneş doğduğunda mağaralarına sağ yandan yönelir, battığında onları sol yandan keser geçerdi. Ve onlar da onun geniş boşluğundalardı. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet verirse işte hidayet bulan odur. Kimi saptırırsa onun için asla doğru yolu gösterici bir veli bulamazsın. Ben pes ediyorum. Donna, açıklayacağım daha çok kadim sırlarım var. Pes etme, sen bana lazımsın. Ben, yeni bir şifre dalgası geliyor. Donna, 21. yüzyıl insanlığın tekamül merdiveninin son basamağı. Ashab-ı Kef'tekiler bu yüzden dirildiler. Daha doğru bir deyişle, daha önce de yaşadıklarının bilinciyle doğdular. Onların her biri birer erişkin, yani kamil insan adayı. Onlar tekamül merdivenindeki 9. basamak. Sana daha önce 9'larla ilgili çok önemli bir bilgi daha vereceğim deyişimin nedenine geldik şimdi. Aşağıdaki Kef ayetinde 9 rakamının geçtiği yere baktığında ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksın. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar ve 9 da ilave ettiler. Kur'an-ı Kerim Kef suresi 25. ayet. Ben, 309 yıl kaldılar demiyorsun. 9'u 300'e cümlenin ikinci bölümünde ilave ediyorsun. Demek ki 300 ve 9 ayrı kavramlar. Donna, onun üstünde 19 vardır ayetinde 19'un bir şifre olduğunu görmüştük. Daha sonra 19'un aynı zamanda birden 9'a bir geçiş olduğunu, 9'un ahir zaman jenerasyonu olduğunu da öğrenmiştik. Aynı şifrenin burada da devam ettiğini görüyoruz. Tercümelerde 19'un yanına nasıl parantez içinde melek eklendiyse, burada da 9'un yanına yıl eklendi. Oysa ben yılı sadece 300'ün yanına koymuştum. Buradaki 9 çıplak bir 9'du. Ben, vay canına. Donna, resmi sıraya göre 18, indiriliş sırasına göre 69. sure olan Kef suresi her şeyiyle bir 9'lar kriptosudur. Kef ehli tekamülün son basamağındaki 9'ların hikayesidir. Ben, biraz daha somut delil istesem kabalık etmiş olur muyum? Donna, hayır, bana 9'lar filminin en heyecanlı yerini anlatma fırsatı yaratmış olursun. Sen yoksa Kef ve Rakim ehlini bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? Uykulu gözlerini açmak için şöyle diyelim istersen. Sen yoksa mağara ve rakam sahiplerini bizim şaşılacak mucizelerimizden mi sandın? Ben, aman Tanrım. Donna, pes etmek yok. Ben, evet, ne bu surede ne de bir başka surede rakam sahiplerinden ikinci bir defa söz edilmiyor. Mağara ve rakam sahiplerini anlatmak üzere söze başlamış, sözün sonunda rakam sahiplerini anlatmayı unutmuş gibisin. İki ayrı konudan bahsediyor havası veriyorsun. Aslında bu, mağara sahiplerinin aynı zamanda rakam sahipleri olduğunun işareti. Sanıyorum mağara ehlinin sahip olduğu rakam da 9 oluyor. Donna, bilinmeyene taş atmayacağız. Çünkü kadim bilgilerde tahminlere yer yok. Kef sakinlerinin 9 rakamına sahip olduklarını gösterecek daha kesin bir bilgi lazım bize. Rakamdan kastedilenin ne olduğunu arayıp bulmalıyız. Bir düşünelim. Kur'an'da rakam sahipleri ifadesi sadece bir yerde, sadece konuştuğumuz bu ayette kullanılıyor. Bu ayetin yanında yazan rakama bir bakmaya ne dersin? Sen yoksa mağara ve rakam sahiplerini bizim şaşılacak mucizelerimizden mi sandın? Kur'an-ı Kerim Kef suresi 9. ayet. Ben, Donna, sana pes diyorum. Donna, pes etmek için hala erken. Ben, kalbim yerinden fırlayacak. 9'ların hepsi 0 olmayı başarabilecekler mi? Donna, hem evet hem hayır. Hayır, çünkü içlerinden kimileri hayata tutunmayı başaramayacaklar. Evet, çünkü tekamülleri tıkandıkları anda ölecek ve dünyaya hızla geri dönecekler. Bir başka mağara çocuğu olarak. Ben, neden tutunmakta bu kadar zorlanıyorlar? Donna, o kadar bilge bir ruh taşıyorlar ki, anne babalarının ve etraflarının onları anlaması pek mümkün olmuyor. Cennetin çocuklarına dünyanın bu olumsuz manzarasını anlatmak hiç kolay olmuyor. Onlar, ayette dendiği gibi, sorgulamaları için diriltildiler. Her şeyi sorguluyorlar ve verilen cevaplar onları tatmin etmiyor. Asab-ı Kef, bu düzene ayak uydurmayı reddeden bir cüretle birlikte büyüyor. Ben, böyle bir çocukla baş etmek de ne zordur. Yavrum yapmadan falan anlamaz bunlar. Donna, eğer bana 21. yüzyılda hayata nasıl meydan okuyabilirim diye soracak olsaydın, sana şu cevabı verirdim. Derhal çocuk sahibi ol. Cennet, ölümden sonra gidilecek yeri tanımlamak için kullanılan bir sözcüktür. Ama yine de sınırlandırıcı bir sözcüktür. Tanrı senin ne yapacağını bilmez. O seni sevgiyle ve kendi bilgisiyle yaratmıştır. Sen doğru olduğunu düşündüğün şeyi yapmak zorundasın. Senin bir kaderin var ama onu istiyor musun? Eğer sen birisine vurursan, Tanrı bunu senin için planlamış olduğundan değil, bu senin seçimin olduğu için vurursun. Tanrı'nın bir düşüncesi vardı. O insanlığı yarattı. Ve insanlık da bu düşünceye ulaşmaya çalıştı. Ben şimdi bir düşünceyim ve ben şimdi insanım. Ben hem Tanrı'nın bir parçasıyım hem de onun yarattığıyım. Ben yaratan ve yaratılanım. Steph Werner, 15 yaşında bir kız çocuğu. Ben, bu kızın kitapları falan var mı? Okusam hiç fena olmaz. Biraz kendimi geliştiririm. Donna, İsa ile Asab-ı Kef arasındaki ortak noktayı görebiliyor musun? Hani Allah şöyle demişti: "Ey Meryem oğlu İsa, senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Seni Ruhul Kudüs'le desteklemiştim. Beşikteyken ve ergenlik çağında insanlarla konuşuyordun." Kur'an-ı Kerim Maide Suresi 110. ayet. Gerçeği anlamaya çalıştığınız gibi birbirinizi de anlamaya çalışmalısınız. Bebek koltuğunda yolculuk eden küçük Merlin'in arabanın önünde oturan annesine ve onun arkadaşına üçüncü bir kişiyi çekiştirmeleri üzerine söylediği söz: "Rüyamda sanki elim bir mıknatısmış gibi bir kağıdı elime doğru çekebildiğimi görmüştüm." Bu rüya o kadar canlıydı ki daha sonra kendimi bir kitabın sayfasını ona dokunmadan çevirmeye çalışırken buldum. Kızım Aja beni gördü ve ne yaptığımı sordu. "Hiçbir şey," dedim. O da sayfayı ona dokunmadan çevirmeye mi çalışıyorsun diye sordu. Ben de öyle yaptığımı söyleyince o, "Yapman gereken şey gözlerini kapatıp Tanrı'yı sevmek ve bu işi yapılmış olarak görmek. O yapacaktır," dedi. Sonra bunu denememi istedi ve tam bir çocuk gibi gözlerim kapalıyken sayfayı o çevirdi. Cheryl Royal, 6 yaşındaki Aja Royal'ın annesi. Ben, Donna, bu çocukların hepsi birer potansiyel Mesih. Donna, İsa bir jenerasyonun adıydı. İsa geneldi. Hristiyanlığı değiştirenlerin ilk işi onu genel değil bir müstesna olarak konumlandırmak oldu. Bunu yapmak için de onu efsaneleştirip sıradan insanlardan uzaklara yerleştirdiler. İsa bu gelişinde hazırlıklıydı. Yanında arkadaşlarını da getirdi. Asab-ı Kef. Ben, materyalist anlayışa göre çocuk dünyaya bomboş bir zihinle gelir ve ona ne öğretiliyorsa ancak o kadarını bilir. O zaman bu kıza cennetle ilgili o kadim bilgileri kim öğretmiş? Donna, melekler. Onlar meleklerle çok kolay iletişim kurabiliyorlar. Ben baba olmaya niyetliydim ama şimdi bu isteğimi gözden geçirmem lazım. Düşünsene, ben baba olarak şoför koltuğunda arabayı sürüyorum. Arkadaki bebek koltuğundan, "Gerçeği anlamaya çalıştığınız gibi birbirinizi de anlamaya çalışmalısınız," diye bir ses geliyor. Bugüne kadar hiç kaza yapmadım ama o gün karşıma çıkan ilk duvara bindirirdim. Donna, özellikle 1990'lardan itibaren anne ve babalık yapmak büyük bir sorumluluk. Bu arada belki bilmek istersin, sen de indigolardan birisin. Ben, Hacıya, indigo kavramı gibi ben de Ağustos doğumluyum ve Malawi'nin özgürlüğüne kavuşması için az ter dökmedim. Bak biraz rahatladım. Bu bana bebek koltuğundaki o bacaksız bilgeye dikiz aynasına bakarak şunu deme imkanı verir. Sen giderken ben o yollardan dönüyordum. Dona, sen çocuklarla çok iyi anlaşan biri oldun hep. Ben, Kehf suresi büyük resme gerçekten çok iyi oturuyor. Ahir zaman çoktan başlamış, bizim haberimiz yokmuş. Dona, Kehf suresinde bahsi geçen gençlerin sayılarıyla ilgili ne düşünüyorsun? Ben, daha önce Kur'an okuduğumda açık konuşayım, huylanmıştım. Tanrı bu gençlerin sayısını neden tam olarak söylemiyor demiştim. Ayette, üç kişiydiler, dördüncüleri köpekleriydi diyecekler. Şunu da diyecekler, beş kişiydiler, altıncıları köpekleriydi. Şöyle de derler, yedi kişiydiler, sekizincileri de köpekleridir. De ki, onların sayısını Rabbin daha iyi bilir, diyordun. Bir çırpıda gerçek rakamı söylemek varken sürekli sözü çeviriyordun. Dona, surede net bir sayı vermiyorken diğer yanda rakamları sürekli arttırıyordum. Ben, evet. Dona, kesin sayı vermekten kaçınmamın nedeni sayının statik değil, dinamik olduğunu anlatmaktı. Ayette artan bir sayının tarifi yapılıyordu. Ayetin başındaki diyecekler kelimesi de geleceğe bir göndermeydi. Dikkat ettin mi bilmiyorum. Ayette rakam ehlinin sayıları 9'un bir öncesinde yani 8'de bitiyordu. Ayet sayıları gittikçe artan bir jenerasyonun tarifini yapıyordu. Araştırmacılar 1994'ten sonra doğan çocukların %95'inin indigo çocuklar olduğunu iddia etmektedir. İndigo çocuklar sayıları giderek artan yeryüzüne yayılmış yeni bir insan ırkıdır. İngilizce Pravda, 8 Aralık 1995. Ben, of, bak gene aynı şeyi yapıyorsun. Tam olayı kavradım derken yeni bir şey daha patlatıyorsun. Özgüvenimi aldın yemin ederim. Dona, nasıl? Yeni Amerika projemi beğendin mi? Ben, bayılmadım. Hayret ve hayranlıktan yerleri tırmaladım sadece. Dona, masumiyet mağaranın tümüne yayılıyor. Ashab-ı Kehf, onlar Amerika'daki evlerin tümüne yayıldılar, yayılıyorlar. Torunlarının dünyanın karanlık yüzüne söyleyecekleri bir çift söz var, bundan emin olabilirsin. Savaş isteyenler için azap gökten değil, toplum yapılarının çekirdeğinden, aile temelinden geliyor. Ben, mutlu son diye buna denir. Dona, İsa ardında 12 havari bırakmıştı. Milyonlarca havari ile birlikte geri döndü. Ben, onlar İsa'yı hemen tanıyacaklar değil mi? Dona, yürümeyi öğrenmiş ama konuşmayı henüz öğrenmemiş, ağzında emzik olan Amerikalı çocuklar. İsa olduğu söylenen kişiyi televizyonda Larry King'in konuğu olduğunu gördüklerinde ekrana doğru yürüyecekler. Elleriyle ekrana vurup bağırmaya başlayacaklar. İçlerinden birçoğunun konuştuğu ilk kelime anne ya da baba değil, İsa olacak. Ben, vay canına. Dona, çanak anteni olmayanlara en kısa zamanda bir tane edinmelerini öneririm. Yeni yayın dönemi inanılmaz televizyon şovlarıyla geliyor. Ben, bunu izlemek için gerekirse uydu bile kiralarım. Ben, bu çocuklar cennete doğru gidiyor. İyi de yaşlılar ne olacak? Dona, şu anda dünyada çocuk olan herkes Ashab-ı Kehf çocukları. Gençlerin de büyük kısmı. Onlar bilge ruhlar. Anneler çocuklarını, dedeler torunlarını birer öğretmen olarak görmeliler. Büyükler onların sadece dünyevi rehberleri. Bu çocukların yollarının açılması ve olmak istedikleri kişi olmalarına izin verilmesi gerekiyor. Bu çocukların ruhlarına gereken ihtimam gösterilmeli. Çünkü onlar uyuşturucuya son derece eğilimliler. Onların ruh dilinin anlaşılması hem onlar için hem de büyüklerinin tekamülü için çok önemli. Ben, su küçüğün, söz büyüğün, değil mi yani? Dona, tekamül etmek yaşlanmak demek değil. Tekamül çocuk kalabilmektir. Aslında büyüyen kişinin kendisi değil, kafasında kendisiyle ilgili oluşan imajdır. Hayat, büyüdükçe adam olduğun bir yol da değildir. Hayat, adam olarak doğduğun ve büyüdükçe adamlık vasıflarını kaybedebildiğin bir yoldur. Küçüğüm, sakalların ağırsa da çocukluğun içinde bir yerlerde yaşamaya devam eder. Özündeki çocuk senin içindeki bilgedir. İçindeki çocuk senin içindeki indigodur. Geçmiş yaşamında senin biricik kızın olmuş kişi bu yaşamında senin baban olabilir. Belki de sen baba dediğin kişiden ruh yaşı olarak daha büyüksündür. İndigo'ya görevin öğretmenlik değil, hatırlatmaktır. Ona ayak bastığı bu yeni dünyada yer çekiminin olduğunu, fiziksel bedeni olduğu için artık fizik kurallarına da tabi olduğunu hatırlatmaktır. Senin görevin onu dünyevi yaşama adapte etmektir. Onun görevi ise sana masumiyeti öğretmektir. Çocuk, yetişkinin masumiyetini yeniden kazanması için yol göstericidir. Bir devlet başkanı düşün, dünyaya zulmediyor ve insanların ona gösterdikleri tepkiye hiç aldırış etmiyor. Kendi kafasında kendisini haklı kılan sayısız gerekçesi var. O devlet başkanına söylenecek hiçbir söz, torununun ona gelip, "Dede, insanları neden öldürüyorsun?" demesinden daha ağır bir tesir bırakamayacak, bana inan. Ben, çocuktan al haberi. O zaman bu anti-aging olayına hiç gerek yok. Bir an önce ölüp 9 olarak doğmak lazım. Donna, ömrü uzatmanın, yaşam kalitesini yükseltmenin asıl yolu özündeki çocuğu bulmaktır. Kendi mağaranın karanlıklarındaki çocuğu bulabilirsen çok uzun yaşarsın. Eğer bulamıyorsan, bu durumda Tanrı'ya ve onun meleklerine düşen seni dünyaya yeniden getirmektir. Ben, bir arkadaşımın babası emekli olmuştu. Bütün emekli maaşını oyuncak otomobillere yatırmaya başlamıştı. Demek bundanmış. Benliği ona özündeki çocuğu buldurmaya çalışıyormuş. 8. tekamül basamağından 9'a yükselmek için ölmek şart değil o zaman. Donna, bugün şu anda ve şu saatte geçmişinin üzerine bindirdiği yükten kendini arındırabilirsen, ölüm mekanizmasının devreye girmesinin gerekçeleri de ortadan kalkar. Ömrünün sınırları arınabildiğin kadardır. Ben, 21. yüzyılda bir sürü insan ölüyor. O zaman hepsi 9 olarak doğmak için ölüyorlar. Onların hayatına bir bebek masumiyeti katıyorsun. Donna, içinde bulunduğun 100 yılı ele alırsak şu denklemi rahatlıkla kurabiliriz. Ölen insan sayısı eşittir Ashab-ı Kehf olarak doğan çocuk sayısı. Orada veya diğer yerlerde ölenlerin hepsi geri dönüyor küçüğüm. Ben, peki Hazreti Muhammed'in gerçek Müslüman Ashab-ı Kehf gibi yaşar sözünün anlamı nedir? Donna, sana tek bir kelime söyleyeceğim ve böylelikle Muhammed ile Kehf arasındaki bağı kurabileceksin. Ben, bekliyorum kelimeyi. Donna, Hira. Ben, tabii ya, Hazreti Muhammed de kendi mağarasına sığınmıştı. Donna, Muhammed mağarasında kendini buldu ve 8'den 9'a yükseldi. 9'ların en değerlisi oldu. Ben, peki ben içimdeki o bilge çocuğu nasıl bulacağım? Donna, Allah'ın nurunun yani evrensel enerjinin desteğini almaya ne dersin? Ben, Allah derim. Donna, yarın akşam çok ağır bir tefekkür deneyeceğiz seninle. İyi uyumanı, gün boyunca kendini yormamanı istiyorum senden. Yarın gerçekten çok ağır bir gün olacak. Sana ölmeden dirilmenin sırrını bu meditasyon sırasında vereceğim. Gittiğim derste yaklaşık 10 kişiydik. Meditasyon başlamış ve biz trans moduna girmiştik. Meditasyon rehberimiz bize kendimizi bir ele sığacak kadar küçük bir şekilde hayal etmemizi telkin etmişti. Daha sonraki telkinleriyle de bizi kalp girdabımızdan içeri kendi ruhumuza sokmuştu. Ruhumuzun sembolik koridorlarında yürümeye başlamıştık. Sembolik diyorum ama yürüdüğümüz evdeki koridorumuz kadar gerçek ve dokunulabilir bir ortamdı. Koridorda bir sürü kapı vardı. Eğitmen bu kapılardan birinin arkasında çocukluğumuzun olduğunu söylüyordu. Koridorda doğru kapıyı arıyorduk. Kapılardan biri çok farklıydı ve onun önünde durduğumu hatırlıyorum. Hazırsanız kapıyı açın ve içeri girin denmişti. İçeri girdiğimde içerisinin çocukken oturduğumuz evin ardi olarak kullandığımız küçük tuvaleti olduğunu görmüştüm. kullanılmayan ve üstü kapatılmış klozetin üstünde kadife takım elbise giymiş 8 yaşındaki Halim oturuyordu. Şok olmuştum. Kalbim yerinden fırlamak üzereydi. Karşımda yüzleşmek üzere beni bekleyen çocukluğum vardı. Oysa ben onun öldüğünü sanıyordum. Ardiyeye kapatıldığı için olsa gerek, karşımdaki çocuğun yüzü asıktı, önüne bakıyordu. Bense onu oraya kilitlemiş olduğum gerçeğiyle yüzleştiğim için ağlamak üzereydim. Dışarıdaki sesin "onu kucağınıza alın" dediğini duydum. Birkaç adım atmış ve o mutsuz çocuğu kucağıma alma hamlesi yapmıştım. Çocuğun bana küskün olduğu için kucağıma gelmek istemeyeceğini tahmin ediyordum. Kollarımı iki yana açtığım anda çocuk kollarıma atılmıştı. Var gücüyle bana sarılıyordu. Çocukluğumu öpmeye başlamıştım. Tam olarak anlatabilir miyim bilmiyorum. O çocuğun kokusunu ve bedeninin sıcaklığını halen hissedebiliyorum. Güçsüz kollarının var gücüyle bana tutulmaya çalıştığı sırada ben ona onu çok sevdiğimi ve yanında olduğumu söylüyordum. Hepsi geçti. Bundan sonra seninle hiç ayrılmayacağız dediğimde gözlerinden yaşlar süzülmeye başlamıştı. Ona benden bir şey isteyip istemediğini, bir şeye ihtiyacının olup olmadığını sormuştum. Aldığım cevap arabadaki Indigo'nunki kadar bilgeceydi ve tek kelimesiyle dünyamı sarsmayı başarıyordu. Verdiği tek kelimelik cevap sevgiydi. Onu çok sevdiğimi, onun benim canım olduğunu söylemiştim. Dışarıdaki ses gitme vaktinin geldiğini söylüyordu. Onu kucağımdan indirmek zorundaydım. O ise bana sımsıkı sarılmaya devam ediyordu. Yanağına kondurduğum kocaman öpücükle dikkatini dağıtmayı başarmış ve onu kucağımdan indirmiştim. Kapıya doğru hareket ettiğimde arkamdan "bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim" dediğini duydum. Çocukluğum kulağıma bir şey söylemek istiyordu. Eğildiğimde onun küçük bir yalancı olduğunu ve bunun bana bir kez daha sarılabilmek için uydurduğu bir yalan olduğunu anlayacaktım. Meditasyon bitip gözlerimi açtığımda etrafımda hıçkıra hıçkıra ağlayan insanlar olduğunu hatırlıyorum.